Murat Özsoy'la Sars.
Fenomen Türk'te yine bir trafik saatinde Murat Özsoy'la şarja düştünüz. Muhtemelen düştüler yani. Radyo dediğin şöyle bir şey. Değiştiriyorsun kanalları. Bir yere denk geliyorsun. Onu dinliyorsun ya da dinlemiyorsun yani. Genellikle şarkı aranır radyolarda. Konuşan adam aranmaz. Ya da konuşacaksa böyle uzun uzun girizgah yapan insanları sevmem mesela ben radyoda hocam. Bir programa başlayalım dedik. Bir saattir konuşuyoruz yani. Konuya bile giremedik. Neyse, perşembe akşamının şarjındayız. Sohbet edeceğiz. Atalar hocam burada, Bilgehan Başkan burada. Merhaba. Şarkılarımız var, türkülerimiz var. Bugün konuğumuz yok hocam. Bugün biz bize konuşacağız. Biz bize sohbet edeceğiz.
Dün çok güzeldi. İyiydi.
Kübra Sevingin buradaydı. Bayağı güzel dinlenen iyi yorumlardan biri. Enerjisi çok yüksekti. Stand-up'ı da var hocam. Yakında yine sahnelenecek. Gidilir, hep beraber de gidebiliriz. Kübra Sevingin'i takip edin bari. Bunu da hatırlatmış olalım. Neyse, bugün yeni bir gün, yeni bir şarj başladı.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te perşembe akşamının şarjındasınız. Atalar Hocam ve Bilgehan Başkan ve Murat Özsoy'la şarjdasınız. Şimdi uzun zamandır haberini duyurmak istediğim bir, yani çocukluğumdan beri, doğduğum günden beri haberini duyurmak istediğim bir haber hocam. Gizemli bir cisim dünyaya doğru yaklaşıyor. Haydi geldik hocam. Haydi bakalım, bu kadar kavga ettik, bu kadar kapıştık ettik hep beraber insanlık
artık
olarak.
Artık vedalaşmak
yedik. Yedik birbirimizi, doymadık, yaptık, ettik, biçtik kendi menfaatimiz uğruna dünyamızı mahvede duruyorduk ki hocam 2025 yılı geldi. 3I Atlas adını verdikleri bir göktaşı hocam, gök cismi.
Nereye doğru geliyor?
Hocam yardırıyor şu an giriş yapmış bizim galaksimize. Evet, atmosfer değil, değil galaksimize ya. Giriş yapmış. Hocam 150 bin kilometre hızla uçan bir daş düşün. Kocaman bir daş. Daşı biliyorsun kafaya uçtuğu zaman.
Hani, çapı ne acaba?
Daşı mesela birinin elinde görmenle kafandaki o tok sesi bir olur. Küçükken daş yedin mi hiç hocam?
Yedim.
Küçükken çok daş yedik biz. Tabii. Bizim zamanımızda. Bilgehan Başkan belki yememiştir.
Ben,
yeni jenerasyon yemiyor.
Yok.
Z kuşağı bilmez. Bizim kuşaklarımız, eski kuşaklar, onlar kafalarını daş
sokak
yerler.
Sokak savaşları yapardık, birbirine taş atarsın değil mi?
Niyeyse yani böyle evet. Çılgınca eğlence, ne eğlencesi varsa. İşte o daşı düşün hocam, bir elinde görürdün çocuğun, bir de kafanda duyardın. Bu da 150 bin kilometre hızla ilerleyen bir gök cismiymiş. Gerçek ha bu haber. 3I Atlas adını vermişler. Daha önce de hocam bir ara Oumuamua isminde. Oumuamua. Küfür gibi geliyor kulağıma değil. Oumuamua. Hani göktaşı geliyor Oumuamua diye sanki. Bana mı geliyor Oumuamua gibi, böyle bir Oumuamua diye bir gök ismi vardı. Hocam bayağı tantana olmuştu. Dünyaya çarpacak mı, bir şey
hep
mi olacak?
Her sene çıkıyor sanki böyle bir haber ya.
Evet ama bu gerçekten geliyor ya hocam.
Ne, süre belli mi peki? Ne zaman?
Valla hocam şimdi dünyaya bir kere çok uzaktan geçecekmiş. Yani muhtemelen.
Yandan sıyırıp geçecek
evet, yani. Evet yani muhtemelen işte şey, hatta şöyle diyorlar, yandan da değil yani. Venüs kadar uzağımızdan geçecekmiş gibi bir durum yani. Ya aslında Venüs'te daha çok haber olması gereken. Hani Venüs'te de çok tartışılan bir konu hocam. Orada da uzmanlar bu konuyu derinlemesine tartışıyorlar. Ya şimdi biz dünyalı olarak buradan neyi çıkarmalıyız? Yanımızdan geçip gidecek bir gök cismi. Ölüm var yani bu işin sonunda ölüm var. Bunu çıkarabiliriz. Muhtemelen dinozorlar da hocam bir dönem. Astı astık, kestiği kestik. Ali Kıran baş gezen. Vay işte gidem yaylaya çıkam. Oy bu ağaçları yiyem. Dur şeyleri dinozor, şu dinozoru yiyem.
O dönemki insanın da şeyi belası.
Ya belasıydı. Yani. Bugün de geldik, yine dinozorlar var aramızda. Yani hepimiz dinozor değiliz ama büyük dinozorlar da var. Yani kafa koparan dinozorlar yok mu hocam şu an hayatımızda? Var.
Var. Ama onları etkilemeyecek sadece bu göktaşı falan.
İşte bizi zaten hocam, zaten işte o eski 65 milyon yıl önceki dinozorların da anlayamadığı mevzu kurunun yanında yaşında yandığı bir göktaşı vuruyor. Ondan sonra atmosfer falan.
O zaman onların daha çok düşüneceği bir şey diyelim.
Evet. Yani şu anda bizim çok düşüneceğimiz bir konu yok. Bu 3I Atlas gök cismi neyse. Tabii bilim adamları şunu düşünüyorlar. Sonuçta uzaydan gelmiş bir parça. Nereden geldi de belliydi hocam. Oradan bir de o hızla geldiğine göre çok büyük bir patlamanın eseri yani. Çıkmış böyle uça uça geliyor. Şekline baktığın zaman daha da enteresan böyle. Hiç öyle taş dediğin zaman hani böyle yuvarlak bir şeydir yani taş. Fırlatmak için biraz daha yuvarlak seçersin. Hocam bu gemi gibi bir şey. O yüzden
genelde
de...
Genelde öyle oluyor değil mi?
Bu gerçekten gemiye benziyor. O yüzden de böyle bununla ilgili çok komplo teorisi de var. Birazdan şok edici komplo teorilerini duyacağız. 3I Atlas'la ilgili şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la Şarj devam ediyor. Az önce bir haber verdik. Bilimsel bir haber ama bir yandan da böyle korkutucu da bir haber. Dünyaya doğru. Dünyanın biraz uzağında yani. Baya uzağından geçmesini düşündüğümüz bir...
Daha çok
bir...
Venüs'tekileri mi ilgileniyor?
Yani Venüs kadar uzağımızdan geçecek diyorlar. Ama bu taş hocam belli olmaz nereye döneceği yani. Şu an bizim galaksimize başka bir galaksiden girmiş bir göktaşı var hocam. Bu yeterince ilginç yani. Bize çarpmasa da bence ilginç.
Çarpmaması bu tip şeylerin bir sürü gökyüzünde bana çok ilginç geliyor zaten.
Çarpması daha ilginç hocam. Sen gel bizim dünyayı bul be kardeşim. Ne gelecekmiş başımıza ya? Bu da mı gelecekmiş yani? Öyle de bir
ama
durum
yani.
Ama
şu anda çarpmayacak.
Çarpmayacak. Ama öyle bir olasılık da var. Daha enteresanı şöyle bir şey var hocam. Şimdi biz galaksimiz olarak Merkürlüsüyle, Venüslüsüyle, Marslısıyla, Dünyalısıyla hepimiz kardeşiz sonuçta. Biz bize burada yetiyorduk hocam. Demek ki böyle bir opsiyon da var. Bir anda dışarıdan,
başka bir galakside.
Evet, biz hep dünyaya, hatta ne bileyim işte kendi yaşadığımız mahalleye, semte, İstanbul'a, şehre adapteyiz ya. Hep o bizim dünyamız ya. Gerçekten şöyle de bir gerçekle karşılaşıyoruz. Başka galaksiler var yani. Orada başka dünyalar da olabilir. Başka yaşayanlar da olabilir.
Muhtemel var.
Yani muhtemelen
daha
de.
Daha ileri var. Düzeyde olanlar da vardır.
Evet. Yani bir taş da gelebiliyorsa, bir taş da gelebiliyorsa başka bir cisim de, bir akıllı bir cisim de bir gün gelebilir. Hatta bununla ilgili böyle şeyler var. Haktan Akdoğan diye bir adam vardı hocam, bilir misin?
Biliyorum.
Bir ara, şu an galiba yurt dışında yaşıyor. Uzay dediğin zaman ilk sorulan adamdı yani. Uzaylılarla sanki hani gidip orada aylarca staj yapmış gibi uzayda.
Hala anlatıyor, ben arada denk geliyorum.
Anlatıyor, şu an evet. Çok ileri seviyede enteresan şeyler anlatmaya başladı. Uzun zamandır da dinliyorum, bana da enteresan geliyor yani karşılaştığımız
ama
zaman.
Ama bir türlü biz onun anlattığı durumlarla karşılaşamadık yani, bir 20-25 senedir biliyorum ben adamı.
Hocam şu an çok detaylı anlatıyor. Mesela geçenlerde şey anlatıyor, işte Galaktik Konfederasyon bir açıklama yaptı ve diyor bu çok yankı buldu diyor diğer galaksilerde. Ve dediler nasıl ki yani? Diyor işte evet, bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor diyor Galaktik Konfederasyon'un dışişleri bilmemesi diyor. Bir açıklama yapacak diyor. Bayağı hocam bu haberlerden canlı izliyor gibi. Yani uzay haberlerini çeken bir uydu var herhalde. Anladın mı? Yani bizim çanak anteni biraz
ajans,
döndürsek.
Bir ajans.
Evet, yani çanak anteni biraz döndürüyorsun. Biraz daha uzaya doğru. Biraz yükseltmen de gerekiyor. O anda çekiyor. Hocam bu adama ben açıkçası gülmek için bakıyordum son zamanlar. Çünkü ileri seviyede yani, enteresan dediğin gibi. Ama şimdi bir bakıyorum, bu adam yıllarca söyledi ya. Şimdi bilim adamları diyor ya, hani çok da bizi panikletmemek için de şey diyor olabilirler yani. Ya bir taş mı gelecekmiş, ne gelecekmiş uzaydan? Hani boş ver, işimize bakalım ya, dünya hayat devam ediyor falan da diyor olabilirler. Çünkü bu Haktan Akdoğan'ın söylediği şeylere benziyor. O da diyor ki devasa bir uzay gemisi var hocam diyor. Şu an dünyanın biraz uzağında, galaksimizin biraz uzağında. Ve diyor 800 bilmem kaç kilometre falan bir uzay gemisinden bahsediyor. Şu gelen cisim de bir o kadar büyük.
O acaba göktaşı değil de bir uzay gemisi mi?
Ya olabilir. Sadece benim mantığıma yatmayan şey şu yani. 870 kilometrelik bir uzay gemisi. Hani çok feasible değil yani, mantıklı değil. Yani düşünsene, uzay gemisiyle bir yere gidiyorsun. Geldik mi diyorlar. Geldik ama senin 800 kilometre daha yolun var. Anladın mı? Mesela uzay gemisiyle Bodrum'a gidiyorsun, tamam mı? Abi Bodrum'a geldik diyor. Abi sen Ayvalık'tasın daha. Anladın mı? Ya daha İstanbul'da bile değilsin yani. Bir 800 kilometre daha yolun var. Hani bilmiyorum.
Yok,
800.
Buradan yola çıktı. Uç taraftakiler vardı zaten.
Onlar vardı. Ben sabah geleceğim ya. Abi çok erken çıkmayayım. Öğleden sonra trafik dağılsın. Yani o şekilde bir uzay gemisi.
Geliyor.
Hani ben uzaylı olsam. Hani uzaylılar bizden daha akıllı ya. Hani uzay gemisini 870 kilometre yapmam. Hani kısa yaparım, o mesafeye giderim. İner. Gerekirse bir posta daha getiririm. Yani bilmiyorum, bana çok mantıksız
o
geliyor.
O bir gezegen gibi daha çok yani. İçinden gemiden daha çok.
Evet hocam. Olanların boyutu nasıl olacak acaba?
Yani 870 kilometrelik bir gemiden normal bizim boyutta çıkmaz. Muhtemelen
bizden
otobüste.
Bizden daha küçük çıkıyormuş düşünsene.
Yani metrobüste falan gidiyor olsalar bile o kesmez yani. Bir departmandan bir departmana gitmek, Beylikdüzü'nden Levent'e gibi böyle hani bayağı uzun sürecek diye düşünüyorum. Hocam geliyor vallahi, bir cisim geliyor. İçinde artık bir gemi mi var bu taşın içine gizlenmiş? Yoksa uzay gemileri taş şeklinde mi? Yoksa Allah'ın göktaşı mı yani? Her zamanki göktaşı mı, göreceğiz yakında. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Dünyaya doğru yaklaşan 3I Atlas isminde bir göktaşından bahsediyorduk. Ne günlere gördük hocam ya. Bundan da bahsediyorduk. Gerçek bir haber yani bu. İsmi de 3I Atlas. Gıcık, bizimkiler koymamışlar belli ki.
O koyan I, herhalde çocuğunun doğumu
olabilir.
3'ü.
İlyas'ın iyisi. 3 hocam, 3I da oradaki interstellar yani yıldızlar arası demekmiş. O yüzden ha. Atlas deyip geçelim aslında bu taşa biz. Genelde bunlara böyle KJ6, 11C24 falan isimler koyuyorlar bunlar. Burada Atlas demişler, geçmişler yani. Ama önemli bir hadise, gerçekten özel isim de hak eden bir hadise. Yani her zaman böyle bir opsiyonla karşılaşmıyoruz. Belki de bu bir uzay gemisidir. Devasa bir uzay gemisidir ve bize ulaşacaklardır. Bir gün bu olacak hocam, ben böyle düşünüyorum.
Yani olur da biz görmeyiz gibi geliyor bana.
Bilmiyorum, belki de göreceğiz. Yani belki bir sabah mesela normal işe gitmek için kalktık. İşte kalktık, kahvaltımızı ettik. Tam çıkacağız. Televizyonu açmadık tabii. Ben genelde açmam, bakmam yani dünyadan olmuş. Komik komik videolar bakıyorum. Tam çıkacağım, oradan insan kaynaklarından Yusuf yazıyor. Abi çıkma çıkma, uzaylılar geldi. Bugün kapalıyız mesela. Bugün mesai
bugün
yok.
Bugün evden çalışıyoruz.
Evet, ya da patrondan mesaj geldi. Arkadaşlar bugün mesaimizi online yapmak durumundayız. Ülkedeki olağanüstü halden dolayı falan. Bütün dünyada düşünsene hocam böyle bir şey olduğunu.
Benim dikkatimi şu çekiyor. Hep böyle göktaşı falan düştüğünde hep böyle geniş arazilere düşüyor.
Evet.
Dünyada çok fazla boş alan var demek ki. Yani büyük çoğunluğu.
Orada da işte otel yapsak hocam. İnsanoğlu için. Bak, insanoğlu o yüzden bu hallere düşüyor.
Gerçekten. Hiç böyle bir şehre bir göktaşı düştüğünü görmedik değil mi?
Görmedik, evet. Demek ki çoğunlukla hala boş. Evet, ben de bu çıkarımı yapabilirim şu anda. Ama bu uzaylıların gelmesi konusunu biz gerçekten Türkiye'de normal karşılayabiliriz ya. Bir noktadan sonra. Yani şimdi uzaylılar geldi diyelim hocam. Ne yapacaksın ilk gün? Hadi işe gitmedik o gün. Acaba ne olacak şimdi? Bütün dünya açıklama yapacak. Hepimiz evdeyiz. O pandemiden özlediğimiz, kimsenin işe gitmediği, böyle herkesin evinde
herkes
olduğu.
Herkes ekmek yapıyor evde.
Ha, herkesin derdi belli. Ya pandemi var abi, ne yapacaksın dediğimiz, kendimizi iyi hissettiğimiz. Çünkü işler kötü gitse de şey diyorsun. Abi pandemi, herkes falan diyorsun, rahatlıyorsun. Ama 3-4 gün sonra hani durumlarda genelde böyle bir şey oluyor. Mesela uzaylılar gelse de 4 gün sonra mesela, hani bir gün çıkmadık, 2 gün çıkmadık. 3. gün artık patron dedi arkadaşlar yarı zamanlı olan arkadaşlar gelsin falan başladı.
Berbere giderken yakalananlar şeyde
ya, bir noktada çıkacağız hocam. Bir noktada uzaylılar duruyorsa bile tepemizde, bir noktada gelecek patron diyecek ki arkadaşlar çalışmamız da lazım. Yani dünyanın sonu değil sonuçta, değil mi? Hayat devam ediyor yani şimdilik. Yani
her şirkete şey kotası konur mu acaba? İki uzaylı çalıştırma şeyi zorunlu.
Hocam bak, aslında bütün hikaye uzaylıların buraya ne amaçla geleceğiyle ilgili. Bak şimdi biz bu uzaylılarla ilgili yıllardır üretiyoruz. Mitolojilerimiz de var, işte hikayelerimiz de var, filmlerimizde, bilim kurgu romanlarımız da var. Hep bir korku. Ya bunlar işte dostça mı gelecek, şey mi? İnsan gibi gelin kardeşim ya, şuraya gelmişken. Ya sen şimdi bir yere gittiğin zaman
dilini öğrenmiyor musun? Bir sözcük almıyor musun?
Abi neden düşmanca gelsin ki? Ben bu korkuyu da anlamıyorum. Ya uzaylılar geldi buraya. Neden bizi yok etmek için geliyor?
Yabancıya karşı, bilinmeyene karşı bir korku var ya.
Ama önce bir oturur, bir karşısında bir adam alır, bir konuşur yani bu adamla. Bilmiyorum uzaylılar.
Peki bu uzaylılar hikayeleri, figürler falan hani çıkmış ya hep. Bildiğimiz evet. Uzaylı şeyi.
Evet.
O peki gerçekten görüldü de mi tasarlandı, yoksa insanın hayal gücü mü?
Vallahi hocam o kadar aynı tasarım var ki sanki böyle görülmüş de bir yerden türemiş gibi, ama insanın hayal gücü de sonsuz yani. Ya benim düşüncem ki bu, böyle bir araştırma da yapmışlar. Hani kafamızdaki uzaylı tipleri var ya, böyle ahtapot kafalı, böyle 3 tane parmaklı yamuk gibi, evet, duran, 1.60 boyunda, koca ayaklı falan, biri göbeği yuvarlak. Diyor ki hocam bilim adamları bunu araştıran, bu tiple diyor. Uzaylıların tipi bu olaydı diyor. Bunlar diyor imkanı yok, bu teknolojiyi yapamazlardı diyor hocam. Yani tiple demiyorlar,
beyin
da.
Beyin yapısı falan.
Fiziksel olarak, evet, yani bu özelliklerde birinin diyor bu gelişmişlikte olması mümkün değil. Bunlar anca diyor işte orada diyor şey yaparlar diyor yani. Takılıyorlardır diyor. Bunlar dünyaya gelecek, uzay gemisini yapacak olsa tipe bak, bir don giyer kışına diyor. Bilim adamlarının bakış açısı bu konuda. Ama mesela geldiklerinde aynı ona benziyor olsalar, koca kafalı olsa ben şaşırmam.
Bilim adamları çok konuşmuş.
Yani bize İlk benzemeyeceklerini düşünüyorum ben.
Bir de şey var ya hani, böyle dolaşıyor aramızda uzaylılar var diye.
Evet,
böyle bir teori
var.
De var.
Dur, bunların hepsini konuşacağız. Bugün çok, bugün gerçekten Dünyalar Savaşı gibi, Orson Welles gibi çok enteresan bir bölüm yapıyoruz. Dünya için
uzaylılar,
enteresan bir haber.
Uzaylılar hoş geldiniz.
Evet, uzaylılar hoş geldiniz diyoruz. Charles devam ediyor.
Murat Özsoy'la Charles.
Fenomen Türk'te Perşembe akşamının şarjındayız. Uzaylıları konuşuyorduk hocam. Bence Atalar hocam, bizim uzayla, insanoğlu olarak uzayla bir alakamız var.
Olmaz mı? İçindeyiz
var
zaten.
Yani o etrafımızdaki bu gezegenlerle, gök cisimleriyle, bilmiyorum görebildiğimiz yıldızlarla alakamız var mı, ama düşündüğü zaman biz insanlığın her şeyini, şu astrolojiden başlayarak, mitolojiyi bilmem neyi, gökteki yıldızları gözlemleyerek bunun üzerine kurmuşuz.
Zaten öyle bir şey de var ya hani... Hepimiz bir şeyin parçasıyız yani, yıldız.
Evet. Evimiz bir yıldız parçası aslında. Aynen. Yani Big Bang'te patlayan şey neyse, o patlayan şeyin etrafa dağılan yıldız tozlarıyız gibi bir durumumuz var yani. Ben şeyi çok enteresan buluyorum hocam. Mesela yukarıda bakıyoruz. Büyük ayı, küçük ayı, işte ne bileyim bilmem ne. Hani bu takım yıldızları dediğimiz şeyler var ya. Aslında bunlar takım makım değiller. Aralarında milyonlarca ışık yılı olanlar var. Ama baktığın zaman böyle bir takım içinde görüyoruz bunu. Halbuki hiçbirimiz onu en başta o takım içinde görmeseydik, muhtemelen yanındaki yıldızı da ona dahil edecektik. Ama ne hikmetse gerçekten onu düşünmüş, taşınmış. Biraz aslana benzeyeni, aslan demiş.
Görüyoruz da aslında onu.
Ama baktığın şu an görüyorsun. Ama bildiğimiz için görüyoruz.
Çizgi çekilmiş arasında. Zaten evet. Gördüğümüz için ona baktığınız zaman yıldızlı bir gecede görüyoruz da.
Bildiğimiz için görüyoruz. Evet. Ve şu anda da mesela bu bizim çoğumuzun, yani şu modern çağda da çoğumuzun hayatını şekillendiren şeye yol açmış. Astroloji. Yani şu anda bizim birçoğumuz bunu bilimsel olarak da doğru olduğunu
düşünüyor.
Ya insanlar
tabii hikayeyi anlatmayı sevdiği için oradan bir hikaye çıkartıyor. Yani evet. Birçok şeyden çıkarttığı gibi oradan da hikaye çıkartıyor.
Halbuki mesela ilk bu hikayeyi çıkaran insanı görsek deli deriz muhtemelen, yatmış oraya bütün gün yıldızlara bakıyor. Lan orada mıydı, bu burada mıydı? Hani baktığın zaman tam bir rahatsız bir adama benziyor. Ama onların sayesinde biz göklerdeki noktalardan, ışıklardan anlam çıkarmaya alışmışız.
Yani anlamdan ziyade orada bir keşif de var ya bir yandan. Evet. Baktığın zaman bir şey görüyorsun, bir isimlendirme yapılmış, bir anlam yüklenmiş. Astroloji tarafı başka bir hikaye zaten, o büyük bir hikaye var orada.
Yani bence orayla ilgili, yani baktığımız zaman şu gördüğümüz noktalarla, gezegenlerle, işte Ay'la, Mars'la, ne görüyorsak gökyüzüne baktığımızda bizim bu dünya senaryomuzun bir yerinde bunun bir yere bağlanması gerekiyor gibi. Çünkü orada duruyorlar hocam, orada duruyor. O yıldız orada duruyor. Hiç bize bir şey de yok, faydası da yok. Yani ışık verse, ışık vermiyor. Orada duruyor yani. Ve bizi de bir şekilde bakıyorsun.
Ne oluyor
yani,
etkiliyor acaba?
Hocam bilmiyorum ki. Biz zaten biliyorsun o yıldızların aslında orada duran hallerinin fotokopisini görüyoruz. Muhtemelen hani bilmem kaç bin yıl önce orada parladı o.
Sönmüş.
Ha, belki de söndü gitti. Evet. Haber yok yani. Zaten sorun da bu yani. O yıldızlarla iletişim kursak, bugün yazsak oraya gidene kadar o çoktan yok olmuş olabiliyor yani. Belki de mesela uzaylılar bizi çözdü bundan 20 bin yıl önce. Aa dediler, dur lan şunları gidip bir tokatlayalım diye karar verdiler. Hocam hazırlandılar, hadi dediler bir yemek yiyeyim öne çıkalım dediler. Ve hemen çıktılar. Ve o hemen çıktılar ya, o belki 20 bir yıl sonra varacaklar buraya. Yani böyle bir meselemiz var. Aradaki zaman çok uzun yani.
Belki biz de başka bir yerden geldik buraya.
O da olabilir. Zaten bunu da pek çok komplo teorisi bunu da söylüyor. Yani biz bir gezegeni, muhtemelen Mars'ı diyorlar, berbat ettik.
Bitirdik.
Oradan kalktık buraya geldi. Şimdi burayı batıracağız.
Şimdi oraya dönmeye mi çalışıyoruz? Hani gurbete gidip memlekete geri dönenler gibi.
Evet. Şimdi Mars'ı hayata evrimleştirmeye çalışıyoruz. Elon Musk deniyor buna. O biliyorsun orada şey yapıyor. Bir Mars projesi yapıyor. Halbuki dünyada da daha kurulacak yerler var yani. Bunu söylemiştik. Yani çöllerde mesela yaşamanın bir avantajlı bir yolunu daha böyle...
O bir vizyon koyuyor belki, yani o ideal bir şey.
Vizyonlarının sebebi çıktı bu arada ortaya. Kafası hep güzel geziyormuş ya.
Evet. Allah Allah.
Geçmiş ya.
Evet, neyse. Zararlı şeyler bunlar Bilgehan Başkan. Ama belliydi yani. Hani bir sıkıntısı olduğu belliydi. Ben de çok da güven vermeyen tekinsiz de bir adam bu arada.
Evet.
Hani pazarlamacı gibi mesela, Elon Musk kapıya gelse ben döndürürüm abi.
Filmin sonunda böyle bilim kurgu filmlerinde dünyanın sonunu getirmeye çalışan karakterler.
Deli bilim adamı. Evet. Aynen. Ona benziyor. Bakalım
Doctor
hocam.
Doctor Strange Love.
Sonumuz hayır olsun. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te Perşembe akşamının şarjının yarısını bitirdik neredeyse. Artık bir saat daha buralarda olacağız. Uzaylılar diye girdik ama ne konuşacağımız belli olmuyor hocam bizim. Konudan konuya atlayacağız. Öyle
İlgimizi
gözüküyor yani.
Ve sizin ilginizi ne çekerse.
Evet, çok enteresan haberlerim var ya. Bu program iyi ki var. Öyle diyeyim. Bir saat daha buralardayız. 18'den 20'ye şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Az evvel Atalar hocam. Şarkılar dinlerken siz bana çok enteresan bir şey söyledi, bir bilgi verdi ama ben bunun bir bilgi olduğunu asla inanmadım. Hadi lan, yok artık lan falan şekli tepki verdim. Çok bilimsel bir tepki değildi bu. Dedi ki Atalar hocam, ne demiştin? Bir tür
Bafa Gölü'ndeki yılan balıkları doğum yapmak için, yani üremek için Meksika Körfezi'ne gidiyorlar. 4000 küsur kilometre uzaktaki Bafa Gölü'nden çıkıp oraya yolculuk yapıyorlar. Köklerine dönüyorlar ve orada galiba ölüyorlar da sonra, üredikten sonra. Değil mi? Öyle bir şey.
Ya hadi canım ya. Hadi. Gerçekten böyle bir şeymiş hocam. Gerçekten. Evet. Tam tersiymiş
ben
bu arada.
Ben de duyduğumda aynı şeyi yapmıştım.
Aslında tam tersiymiş hocam. Meksika'daki Sargasso Körfezi'nden çıkıyormuş bu yılan balıkları. Bunlar hocam larva halinde çıkıyorlarmış körfezden. Meksika bak. Meksika diyorum bak. Çıkıyormuş hocam larva. Sen larva başına... 7000 kilometre yol hocam. Cebeli Tarık'ı geçiyor. Evet. Bak Akdeniz'i geçiyor. Cebeli Tarık'ı geçiyor. Oradan geliyor Bodrum sahillerine kadar, Ege sahillerine kadar geliyor. Demiyor ki ben burada kalayım, oradan Baffa Gölü'ne gidiyor. Yok artık ya, böyle bir yılan balığı var mı ya?
Baffa da o zaman daha önce denizle bağlantılı mıydı acaba?
Muhtemelen yolu kestiler, bunlar da oradan geçiyor. Yani şimdi mesela Çanakkale'den geçecekse köprü var artık. Mesela köprüyü de kullanıyor olabilir yılan balığı yani hani.
Ya çok enteresan bir olay ya.
Ben böyle bir şey duymadım hocam. Bu hayatı bu kadar sevmiyorum mesela ben. Gerçekten bir yılan balığı gibi hayata tutunmuyorum mesela. Hani kalkayım da ben doğum yapacağım diye. Ha şunun tersini yapan var mesela. Buradan çıkıyor, doğum yapacak, Miami'ye gidiyor mesela. Hani öyle bir yolculuk var. 7000
çok popüler.
Evet, 8000 kilometre yol gidiyor. Son saniye orada doğurayım da.
Orada da belli bir amaçları var o yüzden.
Tabii çocuğumuza işte şey mi, green card mı veriyorlar, öyle bir şey mi oluyor
evet,
acaba?
Evet, vatandaşlık.
Trump bunu bitirmemiş miydi ya? Bunu bitirmedi galiba demek ki.
Kaçak göçek gidenler var diye biliyorum.
Ya yani muhtemelen bir de şey de var hocam, biliyorsun buradan bir ara çok şey oldu bu. Çok haber oldu yani, çok duyuldu. Türkiye'den de Meksika'ya gidip Meksika'dan Amerika'ya kaçmaya çalışan pek çok Türk vatandaşının olduğunu. Hatta evet, bu yüzden Meksika Türk vatandaşlarına vize uygulayacak falan muhabbetler oldu. Gidenler orada bir sürü sanatçı insan da mesela, orada festivaller oluyor hocam, böyle sergiler, galeriler. Onlar da ha siz Türksünüz kesin Amerika'ya kaçarsınız muamelesi gördü.
Karadeniz'de bir yer, yani şimdi unuttum, Giresun'un bir ilçesi evet, tamamen gittiği için onlara Amerika vize vermiyor artık. O ya oradan işte, başvuranlara.
Yani de var aynı muhabbet.
Hocam ben şunu görüyorum burada. Biz değerini bilmiyoruz bu memleketin.
Bütün köy gitmiş.
Hocam evet, biz kendi ülkemizin değerini bilmiyoruz. Şu yılan balığı, bak yılan balığı Meksika'da. İstese gidemez mi hocam Los Angeles'a? Gidemez
daha
mi
yakın
ya?
Daha yakın.
Ya ne vizesi var ne bir şey var. İstese hocam bu neresi abi? Ibiza mı mesela, sahil dediğimiz? Gidemez mi abi?
Tulum'a gider ya en yakını.
Tulum'a gider. Sen yılan balığı 7000 kilometre yılan balığı larva haliyle bak. O larva haliyle. Sen kalk Baffa Gölü'ne gel. Baffa Gölü'ne gittin mi hocam hiç?
Yani etrafından ya, çok geçtim. Çok hoş. Çok hoş.
Hepimiz öyleyiz
çok
bak.
Çok güzel değil mi görüntüsü?
Bodrum'a ama giderken etrafından geçtiğimiz bir yer. Halbuki mükemmel bir yer hocam. Dünya harikası bir yer. Çok güzel kahvaltı yerleri var yanında.
Evet. Yılan tatlı balığı restoranları var bu arada. Onu biliyorum.
Evet. Böyle şu arsayı alsak ne güzel olur falan diyeceğin yerler var etrafında çok güzel gözüken. Tabii işte yangınlar mangınlar falan. Bu aralar öyle popüler yerlerde yangınlar çıkıverebiliyor biliyorsun. Ya hocam yılan balıklarının bu hikayesi bana çok ilham verdi gerçekten.
Çok.
Yaşamak için Türkiye'yi Baffa Gölü'nü seçmeleri çok sebebi de var. Türkiye aslında şey yoksa, hani beslenme sorunu yoksa çok iyi bir ülke. Yani yılan balığı muhtemelen idare edecek şeyini buluyor. Ama hani bizim gibi mesela gelip burada abi için...
İnanılmaz bir coğrafya düşününce.
Tabii. Yani bir de yılan balığısın yani hani... Besleniyorsun Baffa Gölü'nde de besleniyorsun. Yoksa genelde insanlar tersini düşünüyorlar. Meksika'ya gideyim oradan da Amerika'ya geçeyim kafasındalar. Enteresan bir haber. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Atalar hocam bazen bakıyorum böyle enteresan ilanlara. Enteresan ilanlar. Eskiden çok popülerdi böyle işte o emlak sitelerinde falan değişik ilanlar. Son zamanlar böyle çok bana garip gelen bir ilanla karşılaşmıyordum. Bugün böyle bir haber gördüm hocam. Ordu Boztepe'de. Sizin oralara yakın. Trabzon, Ordu artık yakın yani buralar.
Trabzon'da Ordu da var Boztepe.
Dur bakayım burayı bilecek misin? Ordu. Gittin mi hiç Ordu'ya?
Gittim.
Ordu'da Boztepe'de 30 odalı, 39 yataklı, 2000 metrekare açık alanı, kapalı alanı 5000 metrekare olan gemi şeklinde bir otel varmış. Aha bak fotoğrafı burada göstereyim sana.
Abi
bildiğin.
Ya yazıktır ya.
Bildiğin hocam denize nazır bir yerde devasa bir gemi. Ya yani gerçekten
denize
devasa. 2000
değil, Boztepe'de yani.
Tabii tepede. Boztepe'de. Yani bunu şimdi satışa çıkarmışlar hocam, lüks otel. 370 milyon liraymış. Yani otel olarak değil belki Nuh'un gemisi olarak falan değerlendirilebilir aslında.
Bir yerde yani, Titanic benzeri bir otel vardı. Kuşadası'nda galiba.
Antalya'da da var bir tane.
Hocam bu gerçekten ama.
Elizabeth'in gemisinin adı falan.
Bak bu bizim kafamızdaki hani o filmlerdeki Nuh'un gemisinin aynısı. Yani bugün mesela öyle bir şey olsa. Şunu hocam bak şu kapıları geniş geniş. Zürafasını filin hepsini sığdırırsın. Bence bu emlak sitesinde bu satılmadıysa bunu yazmak lazım. Yani buraya her hayvandan çifter çifter girer. Sığar devasa bir şey yapmış.
Ya da gerçeğini koyacaksın.
Şeyi buldular mı yoksa Nuh'un gemisi?
Hocam yok yapmışlar bildiğim böyle alçıyla.
PVC pencereyle. Bizde merak var hani işte atıyorum çaydanlık.
Ya heykeli, çaydanlık yani o da i̇şte var. Gemi, işte mısır şeyi, vardı hocam. Mısır
hayal dünyası.
Çaydanlıktan işte.
Onu diyor işte neydi? Otel yapıyorlar bir tane.
Otel değil o iş merkezi.
Hani evet, şeyi esinlenmeyi anlarım. Hani o çaydanlık şeklinden esinlenip bir şey yaparsın evet, ama onu mimari bir şeye dönüştürürsün ya da bir gemi formundan esinlenip ama hani bunu bilen biri yapsa ona bir estetik bir şey kalsa burada hani evet,
başka şekilde yapamazsın.
Tam göremedim yakından ama bir hani
devasa şöyle bir şey hocam.
Hani
onu başka türlü yapamazsın.
Bir gemi.
Estetik yani, tarafı da yok böyle bir Yani ne diyeyim bilemedim.
Kaplama, alüminyum doğramaları var hocam, çok güzel. Alüminyum doğraması var.
İki tane usta alıp yanına yapmış güzel gibi mi duran bir
devasa
var.
Devasa bir şey. Yani denizin kenarında gemi şeklinde bir otel yapılmış. Enteresan hocam, yani gemiden korktuğu için belki, ya denize kadar gelmiş, yani gemiye de binmeyeyim ama gemi zevkimden de kalmayayım demişler. Değişik bir konsept. Alıcısına hayırlı olsun. 370 milyon lira. Ya ben şu anda mesela kaç paranın çok, kaç paranın az olduğunu bilmediğim için.
Yani, ya bana çok geldi.
Çok, ama mesela sana 100 milyon da çok ya hocam. Hani o yüzden sen kıstas
değilsin. Bana 10 milyon da çok şu an.
Yani.
Hani ya 1 milyon da çok.
Sana piyasayı sormuyorum. Ama normal bir gemi fiyatıyla kıyaslasak yüzmeyen bir gemi için çok mu?
Hayır, gerçekten şeye çıkmış bir gemiyi oraya kondursa belki daha az maliyetli ve daha estetik, evet, duran. Daha
yani şöyle yapmak şey gerekiyor.
Örnekleri var bu arada.
Var değil mi?
Ama hocam, işte iskelede duruyor öyle.
Hocam şöyle yapmak gerekiyor bence. Şimdi gemi şeklinde bir şey yapacağın zaman gemi hissini uyandıran bir tasarım, bir konsept yapabilirsin. Ama dümdüz bir gemi yapmaya çalıştığın zaman olmuyor. Yani biraz sanatın o şeyi var yani. Hani ona benzer yapacaksın ya. Aynısını yaptığında o kadar mükemmel olmuyor zaten. Ya aynısını yapmanın öyle bir manası yok. Oradan esinleneceksin. Orada kriter o benim için yani. O yoksa otel şeklinde gemi de yapabilirsin.
Evet, estetik şeyi gözden kaçmaması evet gerekiyor. Olur mu olmaz mı? Yani evet, bu, ben böyle bir şey düşündüm. Yaptım, olduğuyla olacak evet bir şey değil bu.
Yapmış olmuş adam 370 milyon liraya alıcısını bekliyormuş.
Şehirlerin estetik kurula ihtiyacı var. Bence bu çok önemli. Orada evet bilirkişilerin bu tip şeylerin onayından geçmeden yapılmaması evet gerekiyor.
Genelde yapıldıktan sonra oluyor bilirkişilerin haberi. Aa bu mu lan? Aa falan. Hani bir tane Bolu'da yapıldı böyle kocaman böyle bir perili köşkler zinciri
duruyor,
var.
Değil mi?
O gerçekten AI ile yapılmış gibi hocam. Yapay zeka ile yapılmış gibi.
Orada
korkunç
çok klipler falan çekildi çünkü çok şey distopik geliyor.
Öyle kaldı. İnsanlara. Bak sana söyleyeyim, bugün göktaşı çarpsa dünyaya bizim hakkımızda çok yanlış fikirler edinecekler orayı bulup.
Uzaylıları oraya yerleştirebiliriz aslında.
Evet. Ya yani mesela bir göktaşı çarpsa buraya bir gün ve kalıntılar buldukları zaman bizden binlerce yıl sonraki insanlar Ordu'daki bu gemiyi bulsalar mesela muhtemelen Nuh'un gemisi hikayesini bu zannedecekler. Halbuki Ordulu bir müteahhitimizin bir girişimi, yani hani çok da böyle şey tarafı da yok. Neyse, şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la şarj. ChatGPT'nin yeni sürümü çıkmış hocam. ChatGPT 5 çıkmış. Ben daha çok kurcalamadım yani. Test etmedim kendisini.
Ücretsiz kullandığım için çok o yenilikleri farkına varamıyorum tabii.
Evet. Yani ücretsiz versiyonda da galiba bir ilerlemeler varmış. Galiba doktora seviyesindeymiş. Doçent seviyesinde mi gelmiş? Bunların da böyle bir şeyleri var yani. ChatGPT ne kadar akıllı? Doktora.
Benim doktora çok işime yapmış yarıyor. Yani çok nokta atış yapıp kullanıyorum. Çok işime yarıyor.
Evet, ama şu tanımlamalar bana yetmiyor. Yani mesela doktora yapmış bir insan kadar zeki. Ben de yüksek lisans yaptım. O kadar kendime hayrım yok yani, bilmiyorum.
Yani o zeka ile doğru orantılı bir şey mi bilmiyorum. Akademisyen olmak başka bir şey.
Hangi
yani
üniversitede yapmış? Onu evet sorarım mesela. Yani. Hani ChatGPT çok akıllandı. Doktora seviyesinde ama hangi doktora? Yani şu anda biliyorsun çok ucuza doktora alınabiliyor yani. Öyle yani de bir öyle bir mevzu var. Şu ana kadarki en güçlü ve en akıllısız diyordum. Akıllı model olacakmış hocam. Yeni bir akıl bulmuş kendine. Yani biliyorsun biz buna akıl danışıyoruz ChatGPT'ye. Yapay akıl danışıyoruz. Bizdeki işe yaramadığı için. Bizimkisi çok karmaşık olduğu için. Hocam artık ChatGPT uzun süre kendisiyle dertleşen insanlara bir noktada uyarı verecekmiş.
Şeyi çekiyor yani.
Evet, bir noktada diyeceklermiş ya, akıl sağlığını korumak için insanların. Yani bir noktaya kadar sana işte ya doğru haklısın ama evet sen de bak böyle yaptın diye biliyorsun böyle tavsiyeler veriyor. Bir nokta gelip şey diyecekmiş, hadi tamam ya kafaya takma ya, yat artık. Abi vallahi saat geç oldu ya, boş ver ya, sen bir yat uyu diyecekmiş bir noktada.
Boşuna harcıyorlar çünkü enerjisini.
Bile. İnsan yani gibi davranıyor ya, o refleksi göstermeye başlıyor duruyor o zaman.
Bence mantıklı hocam.
Yeter abi, kes.
Tamam. Yeter abi, yani aynı şeyleri anlatıp duruyorsun muhtemelen insan olarak. Aa, bak bana ama bir dahaki sefere beni çağıracak o. Yapay zeka düşünsene hocam. Yani şu anda mesela eğer yapay zekanın o serverlarının olduğu yerde, hani bu yabancılar çalışıyor, Japonlar, Çinliler, bilmem nereliler, bir sürü dünyanın her ülkesinde insan. Orada hoparlör olsa neler dinliyorlar ya. Neler, adam teknoloji için saçlarını ağartmış bilim adamları bizimki orada anlatıyor.
Acaba deyip?
Hocam orada neler oluyor? Orada biz adam bir teknoloji yaratmış, bilmem kaç milyar dolarlık serverlar çalışıyor falan bizde.
Kısır tarifi soruyor.
Ama bak bir şey konuşayım mı? O bana var ya bir daha gelecek. Gelir mi gelmez mi? ChatGPT cevap veriyor. Gelir tabii abi ki de gelir. Gelir ama siz eğer bilmem ne yaparsanız. Hayır hayır, o bak ben bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir dakika diye. Hani aralarda o kadar uzun uzun konuşuyoruz ki biz. Yani ChatGPT'nin gerçekten çok enerjisini yiyoruz yani. Bu da su yakmıyor hocam bir noktada. Su yakıyormuş gerçi, öyle diyorlar. Bunun elektriğini de şeyde ölçüyorlar. Ne kadar su yaktı. İşte ChatGPT'nin 4.5 modeli biz ona merhaba dediğimizde aleyküm selam demek için bir damacana su yakıyormuş.
Tabii enerji üretiyor ya, o enerjinin karşılığı su evet. olarak gidiyor.
Öyle de
çok
bir şey.
Çok da harcamıyormuş ya.
Yani şimdi hiçbir zaman anlamadığımız şeyler. Zaten yapay zekaya yeni alıştık. Bir de koca bilim adamı diyor ki işte siz diyor buna merhaba dediğiniz zaman bu diyor bir damacana su yakıyor diyor. İyice kafamız çorba oldu bizim. İyice gitti yani bizdeki şey. Hani yapay zeka niye damacana suyla? Onu biz canlandıramadık. Ama daha iyi olduğunu söylüyorlar yapay zekanın. Her geçen gün gelişiyor. İşimizde gücümüzde kullanacağız. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Artık iyice alışık olduğumuz bir şey bu. Veri hırsızlığı, data hırsızlığı. İşte büyük siteler açıklıyorlar bizim şifreler çalındığı haberiniz olsun falan filan diye. Geçtiğimiz günlerde Google yani bayağı Google yani hani. Artık bunun son noktası demiş ki bir takım kişisel veriler çalındı. Haberiniz olsun diye söylemiş. Yani yani arkadaşlar hacklendik, verilerin bir kısmı çalındı, bilginiz olsun diye söyledim gibi bir şey. Yani Google'ın bana bilgileriniz çalınmış olabilir demesinin bana bir faydası var mı hocam? Sen ya bu, Google'sın yani.
Bu işin gidişatı en ilkel şeye döneceğiz herhalde en sonunda. Çünkü büyük patlayacak bu.
Evet. Yani
bir yerde bir şeye doğru gidiyor uçuruma
ya
doğru.
Ya hocam şimdi insanlar bazen şunu anlamıyor. Mesela bilgilerin, kişisel bilgilerin çalındı. Tamam işte bir tane telefoncunun işte eline düştük belli ki o da bana kampanyalarla ilgili bilmem ne yolluyor. Hayır o zincirleme bir şey yani. Oradan başka bir şifreni kırıyorlar. Muhtemelen aynı şifreyi her yere verdiğin. Oradan E-Devlet'ine ulaşıyor bilmem nesine. Şu anda mesela E-Devlet'te de çok komik şeyler oluyor zaman zaman. Instagram'da falan da çok denk geliyoruz, Twitter'da falan. E-Devlet'te girdiğin zaman senin bir fotoğrafın çıkıyor ya. Bazı influencerlara şaka olsun diye böyle zeki takipçileri, tilki takipçileri fotoğraflarını değiştirmişler hocam. Futbolcu fotoğrafı falan koymuşlar. Adam devlet nezdinde mesela şey gibi yani. Empenza gibi falan böyle bir baktığım zaman. Çok enteresan yani. Böyle şeyler olabiliyor. Yani bu kişisel verilerin çalınması artık bir zincirleme reaksiyon başlatıyor. Yani senin dandik bir siteye verdiğin şifren çalındığı anda senin bankacılık uygulamana kadar, sosyal medyana kadar uzanan
ucu bucağı yok yani gidebileceği yeri.
Çift taraflı koruma.
Yani bilmiyorum, her şeyin çözümü aslında çift taraflı koruma. Ama işte olmuyor yani, biz tek taraflı korumayı bile beceremiyoruz yani, sürekli değişik değişik insanlar katıyoruz dünyaya. Ya bunun çözümü şu olabilir: artık bu verileri madem çalacaklar, Google bile diyorsa çalınıyor bu. Yani bu verileri önemsiz hale getirelim yani, başka bir yöntem bulalım hocam, ne bileyim yani, TC kimliğimizi vermeyelim o zaman bir yere, ya da TC kimlik artık afişe olsun, herkes paylaşsın. O kadar da farklı olmasın yani. Belki herkesin her şeyi ortada olursa o kadar pahalı olmaz bu piyasa. Hani öyle bir şey de yapabiliriz. Şifrelerimizi açık paylaşalım. O zaman çok çalmaya çalışmazlar herhalde, bilmiyorum. Yani Google'ın bu açıklaması bana düşündürüyor hocam bunu.
Yani nelere sebebiyet verir?
Ya bazen mesela şöyle bir
hesaplarımız falan.
Her şey. Bazen mesela bana şöyle bir şey geliyor yine Google'dan. Şifreniz diyor çalınmış olabilir. Hiç karşılaştın mı sen? Bu diyor şey, şifrenin kayıtlı olduğu bir siteden veri sızıntısı
evet,
oldu.
Ben şifrenizi kontrol ettim.
Ha, şifreyi değiştirseniz iyi olur diyor mesela.
Nereden geldi?
Google'dan da böyle mailler gelebiliyor bazen
yani,
hani.
Google'ın bir database'i var işte. O database'de bakıyor ki bu şifre ve benzeri şifreler evet. işte deşifre olmuş mu? Senin şifren de onların içindeyse sana
evet.
uyarı
ama
veriyor.
Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Bıktım ben bu şifre değiştirme muhabbetine hocam. Bankacılık uygulamalarının özellikle şu şifre değiştirmesi.
6 ayda bir ya da 3
arkadaş,
ayda
bir. Arkadaş bir de 6 ayda bir değiştiriyor.
Şifre uzmanı olduk değil mi?
Ya hocam ben ezberlemek zorunda değilim ya. Bu kafa bu yani. Bir şifre belirliyorsun. 3 ay sonra 6 ay sonra şifreyi değiştir diyor.
Peki bir sistem oluşturdun mu mesela? Bir kendi içine mantık. Ben öyle bir şey yaptım. Belli sayılar var. Onları... Evet. Kendi içinde
yani buna mecburuz.
Bir rotasyon yapıyorum.
Ben de öyle yapıyorum. Çünkü bir kere değiştirdiysen mesela diyor ki 2 ay önce koyduğun şifreyi yeniden koyamazsın falan
sonuç
diyor.
Sonuç şifre diyor.
Hocam onu veriyorum. Bak öteki bankaya da öncekini veriyorum. Bilmem ne yapıyorum. Benim her gün bir bankadan böyle şeyim var. Siz mi giriş yaptınız, yapmaya çalıştınız gibi bir şeyim var yani. Artık ben bu şifreyi de unutuyorum.
Ben yani yazıyorum bir yere.
Bu hayat bu şekilde kolaylaşmıyor. Bilmiyorum, bankacılık uygulamaları ve şifreler artık... Bana gına geldi bu numarik şeyden. Ayrıca bunları değiştiriyoruz da ne oluyor yani? Kocaman bir veri sızıntısı yapılıyor. Çalınıyor bir şeyler. Bizim korumaya çalıştığımız
buna
şeyler bir anda...
Buna çözüm şart.
Bir anda gidiveriyor. Neyse, şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam ünlü bir otomobil üreticisi. Böyle pahalı güzel otomobiller üreten bir üreticisi. Bir robot geliştirme üzerine bir çalışmaya başlamış ve insansı, yani insana benzeyen, eli kolu olan, eli ayağı düzgün bir robot geliştirmiş. Robotun özelliği hocam, kendi başına çamaşır yıkıyor robot. Öyle mutfak robotu gibi içine her şeyi koyuyorsun, düğmeye basıyorsun, çeviriyor değil yani. bildiğin alıyor çamaşırları. Ha bu renkli diyor, makineye koyuyor. İşte ne bileyim siyahları ayrı koyuyor. İşte ısısını ayarlıyor, deterjanı bilmem nesini. Böyle bir robot geliştirmiş hocam.
Şey yapıyor mu peki, bunu asıyor sonra
İşte bir tek o yok. Evet. Yani ben buradan bu kadar para harcayan bilim adamlarına bu çok haklı bir serzeniş. Çamaşırı babam da yıkar. Yani çamaşırı makineye koymak için bir robota ihtiyacımız olduğunu zannetmiyorum ben. Bütün mevzu onu orada alıp kokuşmadan, değil mi? Asıp havalandırıp sonra bir de ütülemek, yerli yerine koymak.
Tabii bunu o yapan, süreci tamamlasın yani.
Yani bunu yapan robot lazım bana. Zaten mutfak robotu da öyle diyor. Yani malzemeleri içine koyuyorum, bir zahmet karıyorsun yani. Tamam, okey. Ama yemeği ben yapacağım yani. Öyle bir durum var. Yine de şöyle, bu yapay zeka ve işte robotların gelişimini gördüğümüzde nereye gidiyor diye bakıyoruz. Bir kısmı bunun silah endüstrisine belli ki gidecek. Yani böyle atlayan zıplayan robotlar belli ki savaş için tasarlanıyormuş gibi bir hava var bir yandan. Diğer taraftan da lay lay loy loy, işte bir ChatGPT diye bir şey yapıyorsun. Adam onunla sevgili oluyor. Bir onu dertleşiyor, sırdaş oluyor falan. İşte hocam robotların ihtiyaç duyulduğu asıl alan bu. Böyle işler.
Ya bunca yıldır ben yapılan robotların gerçek anlamda hayatın içinde kullanıldığını görmedim. Yani bir yere etki etmedi.
Yok, ancak fabrikada onu alsın, bu kalıbı buna koysun. Koca robot endüstrisinde böyle gömdük.
Ya evet, o kollar bacaklar olarak kullanılıp o otomasyon sistem içinde bir parçayı dediğin gibi o sürecin içinde yer alıyor.
Karanlık fabrikalar var ya artık, içinde işçi yok.
Evet, bazı fabrikalarda şu an işçi yok, robotlar çalışıyor.
Oralarda
hocam
kullanılıyor ama ev içinde işte, evet, dediğin gibi.
Ya yani asıl ihtiyaç bu bak. Bence şu kıstas olmalı. Bir iş var ve bunu hiçbir insan evladı yapmak istemiyorsa, çamaşır asmak gibi. İşte orada robotlara ihtiyaç var. Yani şimdi bir fabrika, atıyorum kargo şirketleri bunu yapıyor biliyorsun, dünya çapında böyle operasyonlar var, gösteriyorlar da. Kocaman bir kargo şirketi ya da işte alışveriş sitesinin deposu. İnsan yok orada, datalar var, robotlara geliyor, robot raftan alıyor, tak kargoya veriyor, paketliyor, gönderiyor. Bunu insan yapar kardeşim, bunu insan da yapabiliyor yani, tamam mı? Hani biraz zor da olsa. Asıl insanların yapmaya erindiği şeyleri yapmaya çalışırlarsa bence daha olur. Mesela perde asmak gibi mesela.
Yani onun var, küçük robotu var yani,
mükemmel. Evet ama ben çeviriyorum. Hayır. Benim istediğim şurada bir robot olacak. Adını işte ne koyduk? Kamil 323 mesela. İçeri geldim. Ya Kamil orada şey vardı ya. Dolapta şey portakal vardı. Onu bir sık da getir mesela. Budur bence robot. Ya yani insanlığa faydalı olan robot budur. Yoksa tepemize gelip bizi tarayan robotun bize bir hayrı yok.
Şeyi seyretmiş miydiniz? Wall-E vardı. Wall-E.
Evet. Evet. Orada şirin bir robottu.
Şeyde yaşayan insanlar hep böyle hareketsizlikten bütün işi robotlar yapıyor.
Ben de oraya bağlayacaktım. Hani gerçekten portakalımın bir robotun sıkıp
zor işlerde olabilir ama işte
tamam, portakal abart oldu.
Perde asan robot.
Mesela çamaşır asan.
Ya ütü yapan. Ütü istemem ütü ya. Ütü yapan robotu da gerek yok. Bir tane ütü makinesi gördüm. Tişörtü tişört gibi askılığa asar gibi asıyorsun. Böyle her yerinden buhar veriyor. Dümdüz oluyor tişört.
Bak bravo işte kendi olayını kendine yapmışlar. Yeten. Bak kendi kendine yeten erkek birey yaklaşımı bu. Başkası ne diyor hocam? Ya bu ütüleri kim yapacak? Ben diyor evleneyim diyor bak. Ve ne oluyor? Eşine ütü yükünü atıyor.
Ben ütüyü şimdi yapmıyorum. Her gün giyeceğim şeyi ütülüyorum.
Yani bazı evliliklerde şey var mesela hani. Ya ben eşime bırakmıyorum ev işini. Tabii ki beraber yapıyoruz. İşte yemek de yapıyorum falan. Kıstas o değil abi. Sen ütüye yardım ediyorsan bence o zaman gerçekten yük alıyorsundur. Yani ütüyü de ben de yapıyorum arada sırada. Beraber yapıyoruz diyorsan bence tamam. Yoksa babam da girer mutfağa kızartmaları
ya
yapar.
Ya da şunu yapabilirler. Ütü gerektirmeyen kumaşlar üretebilirler.
Mesela.
Yani o tarafa evrilsin yani. Artık yani ütüyü de çıkarsınlar aradan.
O da mantıklı hocam. O da mantıklı. Ama bilmiyorum böyle ayak
ama
işlerini yapar.
İyi ama ya.
Bence
plastik
ayak işlerini
diyelim mesela.
Pamuk giy yine.
Abi çözdüklerine plastikten.
Bence ayak işlerini yaptırdığımız robotlara ihtiyaç var bence. En güzeli o. Erindiğimiz işlere birer robot şey yapalım, hizmetçi. Ya biz de insan bu işte hocam. Biraz güçlü hissettiği zaman hemen karşımdakini köleleştiriyor. Yani tarih boyunca da bunu yaptık. Şimdi robot icat oluyor. Daha adamlar gözünü açamadı. Daha yeni konuşmaya başladılar. Yok ütüyü yapsın, yok bilmem ne. Sonumuz ayrı olsun. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la şarjın sonuna geldik bugünlük tabii ki. Bilgehan Başkan buradaydı, Atalar Hocam buradaydı. Yarın da yine...